Amerikalı mühendisler örneği parayla para kazanmak ve de üretimini aptallar yapar, salaklar yapar. Üretmeye gerek yok. Ben parayla işte hisse senedi alır satarım, altın alır satarım falan. İşte trading'lerle bu işi idare ederim falan. Dememek mutlaka üretmek yani. Para, çok para sahibi olanın da mutlaka üretim odaklı bir yaklaşım içinde olması lazım. Yoksa Amerika'daki pek çok şirket iflaslarında olduğu gibi hüsranla karşı karşıya kalabiliyorlar. Yani mesela şu yaklaşımdan dikkat etmek lazım. Yani ben parayı buldum, satarım. Şeyini buldum, değerini buldum, satarım. Oysa bazı şeylerin uzun süre yaşamasını sağlayarak iş çalışma hayatını devam ettirmek gerekiyor.
Peki, böyle bir cümle var. Sonunu tamamlamanızı istiyorum. Cümlenin başı şöyle, bir daha dünyaya gelsem bir daha dünyaya gelsem nasıl tamamlarsınız bu şeyi?
Evet, bir daha dünyaya gelsem yine bu işi yapardım. Öyle değil, ben çok mutluyum.
Bu işi dediğiniz iletişim.
İletişim mesela, evet. İletişim. Cilik diyelim. Evet. İletişim her alanında, pek çok alanında, her alanında demiyorum ama pek çok alanında bulunuyorum. Bu işte büyük bir zevkle yapıyorum. Fakat şunu söylüyorum, yani sadece bir alanda kalıp da yani mesela pazarlama, bir sadece satış falan değil, aynı zamanda üretim, yani yazar, çizer, üniversite, akademi, bu gibi alanlarda varlık göstermek insanı esenlik kılıyor. Biri öyle yapıyor en azından. Ben de tekrar dünyaya gelsem bunu yapardım. Benim en başta söylediğim gibi fen okumazdım yalnız. Keşke felsefe, sosyoloji falan okusaydım.
Peki Ali Bey, sizce evliliği yıkan ve yıpratan iki şey nedir?
Yıkan, yıpratan birinci en önemli şey birbirlerini olduğu gibi kabul etmek. Bu birbirini kabul ediş çok kısa zamanda birbirini reddedişe dönüşüyor. Oysa yapılması gereken şey birlikte inşa etmektir. Yani hayatı birlikteliği birlikte inşa etmek. Bir bu. İkincisi de yapılmaması gereken ikinci büyük şey saygıyı yitirmemek lazım. Sevgi, şefkat, aşk bunların hepsi ikinci planda. Birinci plan saygı. Saygı kalmadığı zaman zaten yıkılıp gidiyor. Çok yüksek maalesef büyük şehirlerde. Bir de genç yaşta evlenmemeyi tavsiye ediyorum. Bir de benim küçük bir anket var. Onun doğruluğunu ben gördüm hayatımda. Hangi yaşta evleniyorsanız o yaşta yaşı ikiye bölüp 7 toplayarak kadının yaşını buluyorsunuz. Kadınlar için de 7 çıkarıp 2 ile çarpıyorsunuz. Şöyle yapmışlar. Mutlu mesut olan insanlara bakmışlar. Evlendikleri yaşta evlendikleri hanımefendi veya erkeğin yaşını bir şeye atmışlar bilgisayara. Sonra da birileri bir eğri çıkmış. Eğrinin maksimum noktası erkeğin yaşını 2'ye böl 7 topla. Yani 20 yaşında evleniyorsan 17 yaşında bir hanımefendiyle evleneceksin. 60 yaşında evleniyorsan
yarısı
37. 37
yaşında. Benim hanım duymasın.
Ama siz ne zaman evlenmiştiniz?
Çok zaman genç evlendik.
Evet, genç evlendik.
Bitirir bitirmez.
O zaman doğru değil.
Bir yaşta evlenmişiz.
Evet, yani bitirir bitirmez evlendiyseniz yaşınız da aşağı yukarı işte. Doğru bir sisteme uyuyor.
Yaş ilerleyince galiba sorun oluyor.
Evet, bravo. Yani. Çünkü kadınlar çok daha hızlı gelişiyorlar. Gözüken o ki ve de erkekler tartamıyor kadınları. Erkekler biraz daha geç büyüdükleri için.
Evet.
Ben hala böyle çocuksu tarafım olduğunu teslim etmem gerekiyor. Evet.
Peki bu yağmurda şöyle size yağmur olarak, soru olarak söyleyeyim. Türk gençlerinin muhakkak ileride çözün gençler bu iki Türkiye'nin sorununu diyeceğiniz iki önemli Türkiye'nin sorunu. Gençler hangi iki sorunu çözsünler ileride? Türkiye için çözsünler.
Evet, yani Türkiye'nin şu andaki en büyük sorunu ve en maliyetli sorunu tabii ki terör ve güvenlik meselesi. Yani bu terör meselesinin sadece silahla değil başka bir şekilde de politik, ekonomik anlamda da çözülmesi gerekiyor. Gençlerin bunu çözmesi lazım ama bu çok soyut bir şey. Ben gençlere rekabetçi ortamda başarılı olmaları için bir tane tüyo vereyim. Çünkü inanılmaz bir rekabet var. Herkes şu anda üniversiteki ortamdaki böyle kakarak iki laylaylam yaşıyorsa mesele yok ama içlerinden iki tanesi üç tanesi çıkıp
evet,
başka bir tarzda dünya görüşü oluşturup rekabetçi avantaj sağlıyorlar. O zaman geri planda kalıyorlar ötekiler. O yüzden bir tek kelime var sihirli.
Nedir o?
O da derinlik.
Derinlik.
Evet. Genelde yüzeysel yani eğitim sistemimiz de öyle. Benim kızım bir kere bana böyle espri yapmıştı yani. Baba üniversite seçme sınavlarına hazırlanıyordu. Dedim ki ya Deniz'cim nasılsın? Dedi ki baba bana 4 şık ver. Yani test çözer gibi. Yani bu yüzeysellik insana rekabetçi gücü vermiyor. Mutlaka bir derinlik kazanmak gerekiyor. O derinliği elde etsinler derim yani. Becerim.
Evet. Peki bir başka yağmur sorusu. Burada iş hayatında siz çok tecrübeler kazandınız. İş hayatında gördüğünüz ve en sık rastladığınız etik olmayan davranış sizce neydi?
Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de kayıt dışı ekonomi oranı çok yüksek. Yani evet. Bir basit hesapla tahmini ki 20 küsur milyar dolar devlet yani hani Avrupa'yı örnek alıyoruz ya evet. Yani Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa gibi bir ülkedeki gibi kayıt dışını %50'lerden %2'lere, 3'lere düşürebilse yılda 20 milyar dolar daha gelir elde edecek bu devlet. Bu da herhalde evet. Ticaret hanı olmadığı için yolsu elektrik olarak dönecek gençlere evet. Ve halka. O yüzden bu en büyük etik sorununun kayıt dışılık olduğunu düşünüyorum ben şahsen.
Peki bir başka damla da insanlarda hoşunuza gitmeyen ve çok kızdığınız bir davranış.
Evet yani
ne yaparlarsa çok kızıyorsunuz.
Evet yani ben zeka düzeyi düşük olmasına rağmen
evet.
Bunun farkında olmadan insanlara tırmanan yaklaşımlardan çok rahatsız oluyorum. Yani çünkü mizah anlayışı da olmuyor, zeka olmayınca kendine saygı da gelişmiyor. Yani ben zeka ve aklım diyorum iki tanesinin insanlarla ilişkide çok önemli fonksiyonlar gördüğünü düşünüyorum.
Peki sevilen son yağmur damlası, sevilen bir insan olmak için sizce neler yapmak gerekir?
İşte şefkat, empati, karşı tarafını anlamak, katılmak değil belki ama anlamak gerekiyor. Yani illa sizle her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz ama evet. Birbirimizi anladığımız sürece seveceğimizi zannediyorum ben. Evet. Yani anlamak bence sevmenin en önemli yolu.
Birbirimizi anlayalım.
Tabii anlarsak da kendimizi anlatmaya çalışalım. Yani anlaşılmak mutlaka sevilmeye doğru ilişkiyi götürüyor ve anlamak.
Evet. Şimdi ben size etikle ilgili bir vaka hazırladım. Şimdi buyurun. O vakayı size okumak istiyorum. Bülent Şenver'in odasında Bülent Şenver'in konuğu Sayın Ali Saydam. Şimdi siz olsaydınız ne yapardınız? Benim hazırladığım bu vaka hayali bir vaka. Suha Bey büyük bir mobil telefon şirketinin genel müdürüdür. O yıl işler çok iyi gitmemiştir. Kârlar düşük çıkacaktır. Ve kendisine verilen hedefleri tutturamayacaktır. Ne yapsam diye düşünmeye başlar. Yıl sonuna tam 3 ay kalmıştır. Kârımı nasıl arttırsam diye. Hemen aklına genel müdür yardımcıları gelir. Bir toplantı yapalım der. Onlardan fikir alayım der. Genel müdür yardımcılarını toparlar. Ve der ki aklınıza gelen fikirler var mı paylaşalım. Şu kârımızı arttıralım. Herkes birbirine bakar, düşünür. 1-2 saniye sessizlik olur. Sonra bir genel müdür yardımcısı Ahmet Bey. Ben buldum efendim der. Nedir diye sorar Süha Bey. Efendim der, bizim yaklaşık 20 milyon abonemiz var. Bu 20 milyon abonemize biz bir SMS mesajı göndersek ve desek ki size bir sesli mesaj var 6565'i arayın desek. Ve bunlar 50 kuruş her bir aramadan biz para alsak 10 milyon lira fazladan bir para kazanırız. Hadi diyelim ki yarısı aradı, yarısı aramadı 5 milyon lira. Yıl sonuna kadar bunu 8 kere tekrar etsek 5 kere 8, 40 milyon lira birdenbire bir kazancımız ortaya çıkar. Ha, mesajda ne diyeceğiz kayıtlı mesajda? Canım ne önemi var? Herhangi bir ürününüzü reklamını yaparız. Şu kampanyaya katılın. Bundan sonra aranan numaraları bulmuyorsanız 13-13 yapın, bize gönderin falan gibi herhangi bir mesaj veririz. bu suretle de gelirimizi arttırırız. Önce genel müdür Suha Bey'e bu sanki ilginç bir fikir gibi gelebilir ama 40 milyon lira havadan para kazanmak, sonra düşünmeye başlar. Acaba ne yapsam diye. Sayın Ali Saydam, bu mobil telefon şirketinin genel müdürü Suha Bey'in yerinde siz olsaydınız bu durumda siz ne yapardınız?
Ben şöyle ifade edeyim. Çok kolay reddederdim. Çünkü hayat bana bir tek şey öğretti. Çin'in bütün çayını verseler diyordu bir dostum Amerikalı. Çin'in bütün çayını verseler yapmayacağın şeyler senin değerlerini oluşturur. Yani hırsızlık yapar mısın? Çin'in bütün çayını verseler yapmam. Diyorsan eğer demek ki senin orada bir değerin var demektir. Bu maalesef az hırsızlık, az hamilelik falan olmuyor. Böyle bir şey bir kere yaptığın zaman o itibarınızı öyle bir sarsıyor ki artık esamesi kalmadığı için rahatlıkla söyleyebiliriz. Tercüman gazetesinin bir araba çekiliş kampanyası vardı. Arabalar çekildi ve de bir sürü insan kupon topladı, katıldı. Ve arabalar Tercüman ailesinin, o zamanki yıllar öncesinden bahsediyoruz, 40-50 sene öncesinden. O zamanki Tercüman ailesinin fertlerine çıktı. Yani çalışanlarına çıktı. Bu da onun gibi bir şey. Yani onun altından kalkamadılar uzun yıllar. Çok zordur böyle şeyler. Bu yüzden hiç tereddütsüz hayır derdim. Çünkü onun getireceği hasarı hedef kitlede tekrar toparlamak için çok büyük paralar harcamak bile yetmez yani. Doğru. Çok zordur.
Peki bu fikri size söyleyen genel müdür yardımcısıyla ilgili ne yapardınız?
Valla bu biraz karışık. Cimrik, evet. Mesela bu tür 10 tane cimrik yapıp 8'i çöpe gidebilecek ama ikisini doğru olduğu zaman oturttuğunuz zaman çok büyük yarar sağlayacak. Biraz böyle sıra dışı ve çizgi dışı elemanlara her zaman ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben olsam kontrol altında tutardım ama mutlaka tutardım diye düşünüyorum.
Evet.
Ama her dediğinde yapmazdım.
Doğru, doğru. Peki şimdi bir oyunumuz var. Oyunumuz çubuk oyunu. Bülent Şengör'ün odasında Bülent Şengör'ün konuğu Sayın Ali Saydam. Şimdi çubuk oyunu. Çubuk oyunu da yine bizim sihirli kutumuzdan, kulağımıza küpe olsun kutumuzdan gelecek. Bu kutunun içerisinde minik minik çubuklar var. Her bir çubuğun üzerinde bir güzel söz yazıyor. Bakalım siz şansınıza şuradan bir çubuk seçin. Hangi güzel söz size çıkacak? O sözü bir konuşalım.
Seçtik.
Evet, orada bir şey yok. Peki,
şansımıza boş.
Bakın, onu da söyleyebiliriz. Boş, sözsüzlük, sessizlik ve sükunet. Bununla ilgili gençlere bir mesaj verelim.
Evet, evet. Sükut söz gümüşse sükut altındır diye bir laf var. İnsan tabii illa da konuşarak değil, bazen susarak da kendini ifade edebilir. Bir küçük toplumsal veya bireysel beden dili pek çok şeyi anlatabilir. Ben çok memnun oldum bunu
çektiğim için.
Tabii tabii, üstünde hiçbir laf yok. Demek ki bana yukarıdaki diyor ki fazla konuşma, biraz sus diyor.
Evet, dinlemek daha önemli bazen değil mi?
Tabii kesinlikle. Anlamak için de dinlemek lazım zaten. Evet.
Şimdi hemen gençler için bir oyunumuz daha var. Bülent Şengör'ün odasında, Bülent Şengör'ün konuğu Sayın Ali Saydam'la birlikteyiz. Şimdi torba oyunu. Hep oyunlar bu sihirli kutudan çıkıyor ya.
Çok
bu
iyi.
Sihirli kutuda da bir torbamız var. Bu torbamızdan harfler çıkacak. Bir tane harf bu torbamızdan
çekiyoruz.
Çekiyoruz. Bakalım hangi harfi bulacağız? Ne harfidir bu?
Bu alttan aldan ne? Ş.
Ş. Şimdi şöyle diyelim. Bu Ş harfiyle başlayan bize bir iyi veya doğru bir davranış düşünebilir miyiz?
Şevk.
Şevk. Ne demek bu?
Şevk demek motivasyon diyelim.
Motivasyon.
Evet. İnsan şevki olması, bir şeye motive olması demektir. Şevkinin kalmaması da o işten artık o işe motive olmadığını ifade eder.
Her türlü işe motivasyon değil mi de şevk?
Hayır
mi?
Tabii ki şevk.
İyi işlere şevk mi yoksa? Yani
tabii ki iyi işlere. Kötülüğe de şevk olabilir. Yani o insanın ruhunun tekamülü düzeyiyle, yani ne kadar gelişmiş bir ruhsanız ona bakar. Fakat ben ikincisi de şefkat tabii. Şevk ve şefkat.
Şefkat. Bir tane de kötü davranış. Veya yanlış bir davranış için kelime
K
ile başlayan yanlış bir davranış
Evet, kifayetsizlik.
Kifayetsizlik.
Yani yeteneksizlik demeyeyim de kifayetsizlik demek bir şeye yetememek. Ona mesela hani meşhur lafı vardı ya, kifayetsiz muhteriz.
Evet.
Yani hem kifayeti yoktur o işi yapmaya, yeterliliği yoktur.
Evet.
Kifayetten yeterlilik diyebiliriz.
Evet, evet, doğru.
Yeterliliği yoktur, hem de acayip hırsı vardır. En zorundan
olur. Mahcup olur.
Mahcup olur.
Başarısız olur, mahcup olur. Yeterliliğiniz yoksa bir işle ilgili o işe kalkışmayın.
Kalkışmayın.
Yeterliliğinizi